21. ayrım. Nüenen, Temmuz 1885 tarihli mektubu okumaya devam ediyoruz. Zola, tek tek resimler üstündeki yargılarında korkunç yanlışlar yapmasına karşın, genelde resim sanatı hakkında çok güzel bir şey söylemiş. Mezende, Dans le tableau, Louvre d'art, je cherche, j'aime l'homme l'artiste. Çevirinin notu. Resimde, sanat yapıtında benim aradığım, sevdiğim şey insandır, sanatçının kendisi. Mezen adlı kitapta Zola'nın eleştirel yazıları toplanmıştı. Bak işte, bu çok doğru bence. Sorarım sana, teknik açıdan övülen bir takım resimlerin gerisinde ne gibi bir insan, ne gibi bir peygamber ya da düşünür, gözlemci, ne gibi bir insancıl karakter var? Genellikle hiçbir şey yok aslında. Oysa Rafael'li bir kişiliktir. Lermit bir kişiliktir ve adı sanı pek az duyulmuş kimi ressamların yapıtlarına baktığında, insan onların kesin bir iradeyle, duyguyla, tutkuyla, sevgiyle yapılmış olduklarını hisseder. Kırsal yaşamı resimleyen ya da Rafael'li gibi, kentin ortasında yaşayan işçileri resimleyen yağlı boya tekniğinin getirdiği güçlükler, bir Jacques'ın ya da Benjamin Constant'ın düz, pütürsüz boyama tekniğindekilerden çok farklıdır. O kulübelerde her gün yaşamak var işin içinde. O tarlalarda köylülerle birlikte bulunmak var, yazın sıcak güneşin altında. Kışın karın ve donmaların acısını çekerek. Ev içinde değil, dışarıda bulunmak söz konusu. Bir yürüyüş boyunca da değil, günlerce, sabahtan akşama, tıpkı köylüler gibi. Şimdi sorarım sana, bütün bunlar göz önüne alındığında bu eleştirmenleri eleştirmekte haksız mıyım? Genellikle yanlış kullanılan o teknik sözcüğü üstünde her zamankinden de daha saçma sapan şeyler söylemiyorlar mı günümüzde? Bir Ruth Burke'ın, çevirenin notu, yas tutan köylü, kulübesinin resmini yapabilmek için aynı zamanda yapılması gereken onca sıkıcı ve ağır işi düşünüyorum da, egzotik resimler, belki haremde yargıçlar ya da kardinalin resmi, kabul, yapan çoğu ressamın en incelikli ve eksantrik konuları bulmak için çıkmak zorunda oldukları yolculuktan çok daha uzun ve yorucu bir yolculuk yaptığımı savunuyorum, rahatlıkla. Çünkü Paris'te parasını verdin mi, istemediğin kadar çok Arap ya da İspanyol ya da Faslı model bulabilirsin. Öte yanda Parisli paçavracıların resimlerini onların mahallesinde yapmaya uğraşan Rafael'li gibi biri çok daha büyük güçlüklerle karşılaşır. Ortaya çıkardığı yapıt da çok daha ciddi ve önemlidir. Görünüşte köylülerin, paçavracıların her türlü işçinin resmini yapmak kadar basit bir şey yok. Oysa yağlı boyada bu gündelikli figürleri yaşatmak dünyanın en zor işi. Bildiğim kadarıyla hiçbir akademide bir kazmacının, ekin süren birinin, ocağa çaydanlık yerleştiren bir kadının ya da terzi kızının nasıl çizileceği, nasıl boyanacağı öğretilmiyor. Öte yandan hemen hemen her önemli kentte bir akademi var ve buralarda Araplar ya da Louis XV ile ilgili ya da başka tarihsel konularda modellerden geçilmiyor. Yani kısaca hepsi de var olmayan gerçek dışı figürler. Sana ve Sere'ye toprağı kazan adamlar ya da başak toplayan, ot söken kadınlardan oluşan birkaç etüt. Tarlalarda çalışanlarla ilgili büyük bir dizinin başlangıcı bunlar. Gönderdiğimde sen ya da Sere bir takım yanlışlar ya da bozukluklar bulabilirsiniz. Bunların neler olduklarını bilmek benim için çok yararlı olur. Hatta bakarsınız bazı yanlışları kabul bile ederim. Ancak belki de dikkate değer bir şeye işaret etmek istiyorum. Tüm akademik figürlerin yapısı aynı ve de diyelim ki on ne peut mieux. Çevirenin notu, daha iyisi yapılamaz. Baştan aşağı kusursuz. Buradan nereye gelmek istediğimi anlıyorsun değil mi? Bize yeni hiçbir şey açık etmiyorlar. Aynı şey Millet'in, Lermit'in, Regame'in, Daumier'in figürleri için geçerli değil. Onların da yapısı gayet iyi ama akademide öğretilenden çok daha değişik biçimde iyi. Akademik bir figür ne kadar doğru biçimlendirilmiş olursa olsun, isterse Ingres'in kendi elinden çıkmış olsun, Sursatlı tablosunu, çevirenin notu, su taşıyan çıplak bir kadın figürünü gösteren ünlü bir tablo. Bu dediklerimin dışında tutuyorum, çünkü o resimde gerçekten yeni bir şeyler vardı ve hala da var. temelde çağdaş bir şey yansıtmıyorsa, bir mahremiyeti yoksa, gerçek hareket göstermiyorsa, günümüz resim sanatında yeri yoktur bence. Şimdi belki soracaksın, peki yanlışları, hatta büyük yanlışları olan bir figürün resim sanatında nasıl yeri olabilir? Kazma sallayan bir adam gerçekten yeri kazıyorsa, köylü bir adam, gerçekten köylü bir adam, köylü bir kadın, gerçekten köylü bir kadınsa. Yeni bir şey mi bu? Evet, Ostad'ın, Terbuh'un figürleri bile, çevirenin notu, 17. yüzyılda yaşamış Hollandalı iki ressam. Günümüzde yapılanlar kadar hareketli değildir. Bu konuda daha çok şeyler söylemek istiyorum. Ayrıca kendi çalışmalarımı ilerletmeyi ne kadar çok istediğimi, kimi ressamların yapıtlarını kendiminkilerden çok daha fazla beğendiğimi de söylemek istiyorum. Eski Hollanda ekolünde bir tek kazma sallayan ya da ekim biçen kişi resmi var mıydı? Sorarım sana. O zamankiler bir işçi tablosu yapmayı denemişler miydi? Velázquez halktan tiplerinde denemiş miydi bunu? Hayır. Eski ustaların tablolarındaki figürler çalışmazlar. Bense geçen kış karda havuç sürüklediğini gördüğüm bir kadın figürü üstünde deliler gibi uğraşıp didiniyorum. Bak, şimdi Millet yapmış dediğimi, Lermit'te, bu yüzyılın kırsal yaşam ressamlarının birçoğu, örnekse İsrail, bu tür çalışmayı hepsinden daha çekici buluyorlar. Gene de yüzyılımızda bile sayılmakla bitmeyecek kadar çok ressamın arasında ne kadar azı figürü, evet her şeyden çok sırf figür uğruna istiyor. Yani çizgi ve modelaj uğruna ve figürü ancak hareket halinde düşünebiliyor. Ve eski ustaların yapmaya kaçındıkları şeyi yapmaya çalışıyor. Yineliyorum. Kaç tanesi hareketin resmini sırf hareket göstermek için yapmak istiyor. Tablo ya da desen. Hem figürü figür olduğu için, yani insan gövdesinin anlatılması olanaksız uyumunu gözler önüne sermek için, hem de aynı zamanda karda havuçların sürüklenmesini göstermek için yapmalı. Demek istediklerimi açık seçik anlatabiliyor muyum? Umarım becerebilmişimdir. Bunları Sere'ye de söyle. Daha kısaca açıklayabilirim düşüncelerimi. Cabanel tarafından yapılmış bir nü, Jacques tarafından yapılmış bir hanım resmi, bir köylü kadın ama Bastien Lepage'ın değil de akademide öğrenim görmüş herhangi bir Parislinin yaptığı bir köylü kadın her zaman gövdenin yapısını ve uzantılarını aynı biçimde belirtecektir. Kimi kez hoş da olacaktır. Oranlama ve anatomi açısından ise doğru doğru, dost doğru. Oysa İsrail ya da Domye ya da Lermit bir figür çizdiklerinde figürün biçimi çok daha derinden duyumsanır. Ve de Domya'yı bunların arasında saymamın nedeni bu. Oranlamalar kimi kez neredeyse keyfi, anatomi ve yapı genellikle yanlış olabilir. Akademicilerin gözünde tabii. Buna karşın o figür yaşar. Bu dediklerim özellikle Delacroix için de geçerli. Galiba gene iyi anlatamadım derdimi. Sere'ye söyle, figürlerim doğru olsaydı derin umutsuzluklara kapılırdım. Söyle ona. Yaptıklarımın akademik ölçülere göre doğru olmasını istemiyorum. Ona de ki, yani demek istiyorum ki, insan bir kazmacının fotoğrafını çekerse, adamın o anda kazma sallamadığı kesindir. Söyle ona. Michelangelo'nun figürlerine bayılıyorum. Bacakların kuşkusuz çok uzun, kalça ve kaba etlerin kesinlikle aşırı geniş olmalarına karşın. Söyle ona. Benim gerçek sanatçı saydığım kişiler Millet ile Lermit'tir. Bunun nedeni de her şeyin resmini olduğu gibi kuru, irdeleyici bir kopya gibi çizmeyip kendileri, Millet, Lermit, Michelangelo, gördüklerini nasıl duyumsuyorlarsa öyle çizmeleridir. Söyle ona, hayattaki en büyük özlemim aynı tür yanlışları onlarınki gibi sapmaları, gerçekliği dönüştürmeleri öğrenmektir ki yaptıklarım belki sizlerin deyimiyle yalan olsun ama aynen kopyanın gerçeğinden daha gerçek olsun. Artık mektubu bitirmem gerekiyor ama bir kez daha yinelemek istiyorum ki kırsal yaşam ve halkın yaşamı üstüne resim yapanlar şu sırada en parlak kişiler arasında adları geçmese bile belki uzun vadede egzotik haremlerin ya da kardinallerin resimlerini Paris'te oturdukları yerden yapanlardan daha dayanıklı olacaklardır. Uygunsuz zamanlarda para istemenin ne denli rahatsız edici olduğunu bilmiyor değilim. Kendimi bağışlatmak için söyleyeceğim tek şey ise görünüşte en olağan, en basit şeylerin resmini yapmak kimi kez en zor ve en pahalı iş oluyor. Çalışmalarımı sürdürmek için göze almak zorunda olduğum masraflar kimi kez elimde olan paraya oranla çok yüksek. İnan ki bünyem her türlü rüzgara, her türlü havaya bir köylü kadar dayanıklı duruma gelmemiş olsaydı buralarda yaşamaya katlanamazdım. Kişisel rahatım için harcayacak bir kuruş bile kalmıyor geriye. Ama kendim için rahatlık aradığım yok. Yaşamını değiştirmek isteyen birçok köylünün istediği kadar az benim istediklerimde. İstediğim para, boya ve özellikle model ücretleri için. Figür konusunda yazdıklarımı düşünürsen bu desenleri bitirmek için içimde ne büyük bir tutku olduğunu anlarsın sanıyorum. Benim patates yiyenlerdeki çevirenin notu. Vincent bu konuyu Nisan-Mayıs 1885'te işlemişti. O güne kadar yaptığı en iddialı yağlı boya tabloydu. Figürlerimde bir takım yanlışlar konusunda Seren'in ciddiyet ve inançla bir şeyler söylediğini yazmıştın geçenlerde. Buna verdiğim cevaptan anlamış olman gerekir ki o açıdan ben de kendi kendimi eleştiriyorum. Ancak kulübeyi birçok gece loş lamba ışığında gördükten sonra edinilmiş bir izlenim olduğunu, yağlı boyayla 40 kadar baş edüdü yaptıktan sonra yapılmış olduğunu da özellikle belirttim. Dolayısıyla sizinkinden değişik bir bakış açısından yola çıktığım açık seçik ortada. Ama şimdi figür çizme konusuna girdiğimize göre söyleyecek daha pek çok şeyim var. Raffaele'nin dediklerinde onun karakter konusundaki görüşlerini buluyorum. Bu konuda söyledikleri iyi ve yerinde ve de desenlerinde örneklenmiş. Ancak Raffaele gibi Paris'in sanat ve edebiyat çevrelerinde dolanan kişiler elbette benim gibi köy yaşamının göbeğinde yaşayan birinden değişik görüşlere sahiptirler. O gibi kişiler tüm düşüncelerini kapsayacak bir tek kelime arıyorlar. O da geleceğin figürlerini anlatmak için karakter sözcüğünü kullanıyor. Ben de kabul ediyorum bunu, yani anlamını benimsiyorum sanıyorum ama seçtiği sözcüğün doğruluğuna, tüm öteki sözcüklerin doğruluğuna inandığım kadar az inanıyorum. Kendi anlatımımın doğruluğuna ve anlaşılabilirliğine inandığım kadar az. Bir kazmacıda karakter olması gerekir diyeceğime, başka türlü özetliyorum düşüncemi. Bir köylü resmi köylü olmalı, bir kazmacı resimde toprağı gerçekten kazmalı diyorum. O zaman bu resimlerin temelinde gerçekten bir çağdaşlık olabilir diyorum. Ancak tam da bu dediklerimden benim hiç de ileri sürmeyi düşünmediğim bir takım sonuçlara varılabileceğini de daha uzun uzun derdimi anlatmaya çalışsam da varılacağını anlayabiliyorum. Şimdi bile bana çok ağır gelen model masraflarını azaltacağıma, onlara biraz daha fazla para ayırmak daha iyi olacak gibi geliyor bana. Çünkü asıl amacım bir dizi figür deseni çalışmaktan değişik bir şey kesinlikle. Yineliyorum, bir köylü figürünü hareket halinde çizmek temel bir çağdaş imge, çağdaş sanatın yüreğinin artışı bu. Ne Greklerin, ne Rönesans ressamlarının, ne de eski Hollanda ekolünün yaptığı bir şey. Beni her gün meşgul eden bir sorun bu. Çünkü günümüzün gerek büyük gerekse küçük ustaları, büyük ustalar örnekse Millet, Lhermitte, Breton, Hercomer gibiler, küçüklerse Raffaelli ve Regamey gibiler. İle eski ustalar arasındaki bu ayrımın sanatla ilgili yazılarda açık seçik işlendiğini pek görmedim. Bu konu üstünde biraz düşün de dediklerimin doğru olup olmadığına karar ver. Köylü ya da işçi figürünü bir tür olarak başlattılar. Ancak günümüzde büyük usta Millet'in öncülüğünde. Bu konu çağdaş sanatın merkezi durumuna geldi ve hep öyle kalacak. Domya gibi kişilere saygı duymamız gerek. Çünkü bu konuya ilk el atanlar arasında o. Henner ya da Lefer'in yeniden ele aldıkları basit, çıplak ama çağdaş figürde üst düzeyde yer alıyor. Baudry'nin özellikle de Mercier, Dalu gibi heykeltıraşların yaptıkları da ciddi işler. Ancak şu noktayı unutmamak gerekir ki köylüler, işçiler çıplak değil ve onları nü figürler olarak düşünmek kesinlikle uygunsuz. Ressamlar ne kadar çok köylü ve işçi figürleri yapmaya başlarlarsa o kadar memnun olacağım. Kendi adıma yapılacak bundan daha iyi bir şey bilmiyorum. Mektup epey uzadı. Demek istediklerimi yeterince açık seçik ifade edebildim mi bilemiyorum. Sera'ya da bir iki satır yazarım belki. Yazacak olursam bu mektupla birlikte göndereceğim ki sen de okuyasın. Figür çizme sorununa ne kadar çok önem verdiğimin iyice anlaşılmasını istiyorum çünkü. Nuenen, Ekim sonu, 1885. Sevgili Theo, Siyah hakkındaki mektubunu büyük keyifle okudum. Böylece Siyah'a karşı herhangi bir önyargın olmadığına da kesinlikle inandım. Manet'in Ölü Toreador adlı etüdü üstüne yaptığın betimleme çok iyi irdelenmişti. Bütünüyle mektubun, bir vakitler bana yazdığın Paris anlatımları için düşündüklerimi bir kez daha kanıtlıyor. Canın istedi mi, sözcüklerle resim yapabiliyorsun. Şurası gerçek ki, insan renklerin yasalarını incelerse, büyük ustalara duyduğumuz içgüdüsel inancın ötesine geçmek, neyi, neden çok beğendiğimizi irdeleyebilmek olası. Ve hatta günümüzde son derece gerekli bu. Çünkü eleştiri yapan kişiler korkunç keyfi ve yüzeysel davranıyorlar. Günümüzdeki sanat ticareti konusundaki karamsarlığımı sürdürmeme izin vermelisin. Benim için cesaretimin kırılması diye bir şey söz konusu değil çünkü. Böyle düşünüyorum yalnızca. Diyelim ki resim fiyatları üstüne yapılan garip, çekişmeli pazarlığı gittikçe daha çok çiçek soğanı ticaretine benzetmekte haklıyım. Yineliyorum. Diyelim ki geçen yüzyılın sonundaki çiçek soğanı ticareti gibi sanat ticareti de yüzyılımızın bu son yıllarındaki daha başka spekülasyon dallarıyla birlikte geldiği gibi yok olacak. Yani çok kısa sürede sona erecek. Soğan ticareti yok olmuş olabilir. Çiçek yetiştirme olayı sürüyor. Bana gelince ben iyi günlerde de kötü günlerde de küçük bahçesiyle yetinen, bitkilerini seven, ufak çapta bir bahçıvan olmaktan hoşnutum. Şu sıra paletimin buzları çözülüyor. İlk başlangıcın donukluğu yok oldu bile. Hala bir şeye ilk başladığımda sık sık yanlışlar yaptığım bir gerçek. Ama renkler kendi kendilerine birbirlerini izliyorlar sanki. Ve başlangıç noktası olarak bir rengi aldığımda ondan sonra nelerin gelmesi gerektiği ve bunlara nasıl hayat vereceğim açık seçik beliriyor kafamda. Jules Dupré'nin peyzajları bir bakıma Delacroix'ninkiler gibi. Renk senfonileri içinde ne akıl almaz çeşitlilikte ruh halleri anlatmış. Bir bakıyorsun, en ince mavi yeşillerin, kırık mavinin, her türlü incimsi tonun içinde dolandığı bir deniz manzarası. Bir başka yerde bir sonbahar peyzajı. Renkleri derin şarap kırmızısından, canlı yeşile, kıpır kıpır bir turuncudan, koyu tütün rengine değişen yapraklar. Gökyüzünde gene bambaşka renkler, griler, eflatunlar, maviler, beyazlar, sarı yapraklara bir başka karşıtlık yaratan. Bir başka resimde siyah mor ve ateş kızılından bir gün batımı. Bir kez gördüğüm, hiç unutmadığım bir başka tablosu da bir bahçe köşesini gösteriyordu. Gölgede siyah, güneşte beyaz, capcanlı bir yeşil, bir ateş kızılı, sonra bir koyu mavi. Yeşilimsi bir kahverengi, sarımtırak bir açık kahverengi. Renklerin gerçekten de kendi adlarına konuştukları kesin. Jules Dupré'yi her zaman çok sevmişimdir. İleride şimdi olduğundan çok daha fazla takdir edilecek. Çünkü renk açısından gerçekten büyük bir usta. Her zaman ilginç, son derece güçlü ve dramatik. Evet, rahatlıkla Delacroix'ın kardeşi denebilir ona.